أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, tefsir dersimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız inşallah. Kalem suresine. Sure ve ayetlerin tefsirine geçmeden önce bugün inşallah anlamaya çalışacağımız bölümün öncelikle kıraatini, tilavetini yapıyoruz. Daha sonra da ayet ayet ilahi kelamı inşallah tefekkürle anlamaya çalışacağız.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bimecnun. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Ve inneke le ala hulukin azim. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Aziz dostlar, Yüce Rabbimizin kelam-ı ilahisini elhamdülillah tilavet etmiş olduk. Cenab-ı Hak dilimizi, gözümüzü, gönlümüzü, hücre hücre bütün varlığımızı Kur'an-ı Azimüşşan'ın hem sözü, hem nuru, hem hidayeti, bereketi, rahmetiyle buluştursun. Kur'an-ı Azimüşşan Yüce Rabbimiz tarafından indirilmiş bereketlerle dolu bir kitab-ı azim. Yüce bir kitap. Beşeriyete en güzel yolu göstermek, en doğru yola hidayet etmek için Rabbimiz tarafından bir rahmet tecellisi olarak gönderilmiş bir yüce kelam-ı ilahi. Bu kelamı anlamak için elbette tane tane okumak lazım. Üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek lazım. Yani derin derin düşünmeli. Düşüncenin neticesinde tezekkür dediğimiz kendimize nice nice öğütler çıkarabilmeli. Ve böylece en büyük ayet olan insanın sözlü ayetlerle buluşarak bütün varlık, o sözsüz ayetler mecmuası olan varlıkta adeta büyük bir hayrete düşerek Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında Sübhanallah, Elhamdülillah diyerek Rabbimizi tesbih ederek onun azametini itiraf ederek kulluğun edebine bürünerek bir hayat sürmek. Esas hedef de bu. Evet, bu giriş sözlerimizden sonra bugün inşallah yeni bir sureye başlayacağımızı ifade etmiştik. Bu sure Kur'an-ı Azimüşşan'ın 68. suresi olan Kalem suresi. Kalem suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayetten oluşmaktadır. İsmini birinci ayette geçen kalem kelimesinden alır. Nun diye başladığı için Nun suresi de denilmiştir. Bazı tefsirlerimizde Nun vel Kalem suresi olarak da adlandırılır. Elimizdeki mushaf tertibine göre bu sure 68. sırada gelir. Araştırmacıların tespitine göre iniş sırası itibariyle de ikinci suredir. Yani çok önce nazil olmuş bir sure anlaşıldığı kadarıyla. Evet, bu sıralamada farklı görüşte olan alimlerimiz de var. O detaylara burada girmeyi lüzumlu görmüyoruz. Arzu edenler tefsirlere elbette müracaat edebilirler. Bu girişten sonra şimdi Kalem suresini ayet ayet okumaya çalışalım. Ve inşallah Rabbimizin bize açtığı kadar, perdeleri açtığı kadar, mana perdelerini açtığı kadar ilahi ayetlerin inşallah hikmetine nüfuz etmeye gayret edelim. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve kalem ehlinin satır satır yazdıklarına yemin olsun ki, Resulüm, Rabbinin nimeti sayesinde sen bir deli Mecnun değilsin. Evet, bu sure Mekke'nin ilk günlerinde, yani peygamberliğin ilk günlerinde, Alak suresinden sonra, ilk beş ayetten sonra bazı alimlere göre Müzzemmil suresi ve Müddessir surelerinin ilk ayetlerinden sonra inen bir sure. Kimi alimlerimiz de sure olarak Fatiha suresi birinci baştan sona, yani sure olarak indirilmiş bir suredir. Sonra da bu Kalem suresi indirilmiş olmalıdır tespitinde bulunurlar. Evet, Nun diye başlıyor sure. Nasıl bazı ayetler ya da sureler Kaf diye başlıyordu. Elif, La, Mim diye başlıyordu. Yasin diye başlıyordu. Bu da Nun diye başlıyor. Aslında Nun bir Nun harfi. Biz buna hurufu mukatta diyorduk tefsirde. Ne demek? Herhangi bir kelime olmayan harf demektir. Kesik kesik harfler demektir. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'da 29 surede geçer böylesi harfler. Bunların anlamları hakkında alimlerimizin çok farklı yorumları var. 50'nin üstünde yorum var. Ama ez cümle bu kadar yorum fazla olunca demek ki kesin olarak ne anlama geldiği çok da bilinemeyen Kur'an'ın müteşabihleri. Yani müteşabih ayetler diyoruz, kapalı ayetler. Herkes bilmiyor mu? Elbette Cenab-ı Hakk'ın bildirdikleri bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim bu nevi harflerle ilgili elbette çok hususi bilgisi vardır. Kimi bilgiler mutlaka Allah ve Resulü arasında da sırdır. Bilemeyiz. Habib ile Mahbub arasında böyle sırlı cümleler, sırlı sözler, sırlı harfler olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili işte zaten bazı alimler derler ki bu nevi harfler Allah ile Resulü arasında hususi sırlardır der. Bazıları daha farklı yorumlarda bulunurlar. Onların her birine ayrı ayrı değinmek gerekmiyor şimdilik. Hemen peşinden vel kalemi ve ma yasturun, kaleme ve kalem ehlinin yazdıklarına yemin olsun. Cenab-ı Hak bir takım eşyaya yemin ediyor. Güneşe yemin ediyor, aya yemin ediyor, yeryüzüne yemin ediyor, gökyüzüne yemin ediyor. Bu aslında o eşyaların azametine, yüceliğine, yaratılışındaki nice nice sırların varlığına işaret eden bir şey. Cenab-ı Hak dilediği varlığına yemin eder. Hazreti Peygamber'in ömrüne de yemin etmiştir Yüce Rabbimiz. Bu bir de Arapçanın hususi, yani Arap dilinin bir özelliğidir, hususiyetlerinden birisidir. Söze böyle başlanıyor bazen. Söze kuvvet veren, yemin zaten söze daha da güçlü bir anlam yüklemesi için kullanılır çoğu zaman. Muhatabın gönlünde söylenecek sözün çok daha etkin bir şekilde oluşmasına vesile olur. Bu yönüyle Cenab-ı Hak da o Arapçanın böylesi bir kullanımına Kur'an-ı Azimüşşan'da da demek ki Yüce Rabbimiz bir şekilde riayet etmiş ve o topluma daha etkili olabilecek bir söz kalıbı içerisinde muhtevaları, manaları, maksatları ortaya koymuştur. Vel kalemi ve ma yasturun, kaleme ve onunla yazanların yazdıklarına yemin olsun ki. Burada müfessirlerimiz buradaki kalem hangi kalemdir? Yazılanlar nelerdir? Niye yemin edilmiş olmaktadır diye sorarlar ve kendilerince şöyle olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir diye açıklamalar yaparlar. Bunlardan bazıları şöyle. Mesela bazı müfessirlerimiz kalem kader kalemi. Yazanlar melekler. Yazdıkları levh-i mahfuzdaki ilmi ilahidir. Evet, Cenab-ı Hak levh-i mahfuz diye bir yine mahiyetini tam bilmediğimiz korunmuş levha anlamına gelen kelime itibariyle bir bilgi kaynağı diyelim, bir bilgi deposu diyelim ama korunmuş, kimsenin erişip de değiştiremeyeceği bir levhadan bahseder. Bunun mahiyetini bilmiyoruz. Gerçek şeklini bilmiyoruz. Gerçekten bugün mesela bakıyoruz, tabii bu tür benzetmeler de levh-i mahfuzunda böyle olduğu anlamına gelmez. Ama anlaşılması kolay olsun diye söyleyebiliriz. Bugün levha gibi bir çip yapıyorsunuz mesela. Dünyanın bilgisini ona sığdırıyorsunuz. Bir levha aslında görünürde. Fakat ne bileyim belki milyonlarca, milyarlarca kitaptaki bilgiyi o bir baş parmağınızın hacmi kadar bir alana böyle bir bilgiyi yığıyorsunuz. Bilgi var orada. Levh-i mahfuz acaba nasıl bir şey? Bütün varlığın bilgisi mi? Yani Allah'ın bilgisinden mecaz mı? Yani Allah'ın bilgisinden bu şekilde mi bahsediliyor? Çünkü onun bilgisine bir sınır yok. Ama Yüce Rabbimiz olmuş ve olacak hadiseleri bir şekilde meleklerine yazdırdığını da biz gerek bazı ayetlerden gerek hadislerden öğreniyoruz. Öyleyse buradaki kalem hakikaten o levh-i mahfuzu yazan kalem ve yazılanlar da ilmi ilahidir denilebilir. Bu şekilde anlaşılmasında bir yanlış söz konusu olamaz. Yazanlar da meleklerdir ama hangi melekler onu da ancak alemlerin Rabbi olan Allah biliyor. Bazı alimler demiştir ki kalem amel kalemi, yani kulların amellerinin yazıldığı kalem. Nitekim Cenab-ı Hak kiramen katibin diye bir meleklerden bahseder. Onlar yazarlar. İyiliklerimizi, kötülüklerimizi yazarlar. Yarın amel defteri olarak o karşımıza çıkacak. Acaba buradaki kalem o meleklerin yazdığı kalem mi? Yazanlar melekler yine, yazılan da amel defterlerimiz mi? Bu da olabilir. Çünkü ayet açık değil. Sadece burada yemin var. Kaleme ve o kalemle yazılanlara yemin olsun ki buyuruluyor. Yine şöyle de denilebilir. Kalem bildiğimiz kalem çağdan çağa değişir. Mekandan mekana değişebilir. Şekli değişebilir. Yazanlar ise efendim insanlar yazdıkları ise Allah'ın razı olacağı her türlü bilgidir. Niye Allah'ın razı olacağı her türlü bilgi diyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak yemin ettiğine göre şerefli bir bilgiye yemin eder. Öyleyse normal yani bugün dijital kalemler de var. Değil mi efendim? Kurşun kalemler olduğu gibi dijital kalemler de var. Kalemin her biri ilme vesile olduğu için, ilme vasıta olduğu için önemlidir. Saygı da duyulur. Evet, hürmet de gösterilir. Bizim ecdadımız kalem yongasının üzerine basmazlarmış. Yani bu ilme, o şerefli olan ilme vasıtadır diye. Yani ne kadar önemli tabii aslında edepler. İnsan gönlü derinleştikçe, inceldikçe böyle ince edepler zuhur ediyor. İşte kabalaştıkça, körleştikçe de bunlar çok anlamsız geliyor kimilerine. Yine bazıları derler ki kalem yine bildiğimiz kalemdir. Yazanlar vahiy katipleri, yazdıkları ise Kur'an-ı Kerim'dir derler. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de de vahiy katipleri vardı. Onlara da bir takım ayetleri yazdırıyordu. Buna da yemin edilmiş olabilir deniyor. Şöyle bir incelik var. Bazı müfessirlerimiz buna dikkat çekerler. İlk inen ayet oku diye başlar. İkra diye. Rabbinin adıyla oku. Burada da yine o Alak suresinde Cenab-ı Hak alleme bil kalem. İnsana bilmediğini kalemle öğretti diye beyan ediyordu. Bu hemen ikinci surede de kaleme yemin edilmesi gerçekten okumanın, yazmanın aynı zamanda şerefine de dikkat çekildiği gibi bir inceliğe işaret ediyor diyebiliriz. Bu yönüyle okumak ve yazmak insanı geliştiren bir şey, büyüten bir şey, önünü açan bir şey, karanlıkları aydınlatan bir şey. Hem okumaya hem yazmaya ehemmiyet vermeli. Bu da önemli. Tabii insan okuduğuna da dikkat edecek, Rabbinin adıyla okuyacak, yazdığına da dikkat edecek. Hakkın değer verdiği şeyleri yazacak. Öyle yazarsa kendisine yemin edilen o kıymetli yazılardan birisi olur. Öyle ya, asırlar içerisinde yazılmış nice hikmetler var, hikmetli kitaplar var. Aradan geçiyor 1000 yıl, siz bugün okuyorsunuz. O yazı ne mübarek bir yazıdır ki sizi ihya ediyor. Size mana pencerelerini açıyor. Size çok farklı ufuklar açıyor. Bu yönüyle yazı kıymetli. Ama yazıya kıymet veren elbette o yazının muhtevası, belki yazanın arka plandaki niyetleri, o hakikate dair keşifleri, yazının nuru, yazının ruhu, bunların her biri var. Her biri kendi nuru kadar, kendi ruhu kadar etkilidir, aydınlatıcıdır ve faydalıdır. İşte faydalı ilim, faydalı şeyleri okuyarak, faydalı şeyleri yazarak nesilden nesile aktarılır, gider. Bu esas burada vurgulanmak istenen, evet, kaleme ve onunla yazılanlara yemin ediliyor. Bunun önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Ve arkasından bir şey söyleniyor. Esas bu cümle için bu yemin yapılıyor. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ey Nebi Ekrem, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Sen mecnun olmadın. Mecnun, deli diye Türkçemize tercüme edilir. Sen bir deli değilsin. Rabbinin nimeti sayesinde sende böyle bir delilik oluşmadı. Mecnun kelimesi aslında o dönemde cinlerle bir şekilde ilişki içine girmiş ve kafası karışmış, gönlü bulanmış adam. Mecnun cinlenmiş demek. Yani bir anlamda artık gerçek dünyada olayları doğru değerlendiremiyor. Çünkü aklı karışmış. Bu anlamda kullanılan bir kelime. Cinlenmiş adeta. Ne söylediğini bilmiyor. Aklını kullanarak konuşamıyor gibi. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, evet sen bu mesajlarımı ilettiğin kimseler tarafından bir takım ithamlarla karşılaşıyorsun. Onlar sana yalancı diyorlar, sihirbaz diyorlar, kahin diyorlar, hatta mecnun diyorlar. Yemin olsun ki diyor Cenab-ı Hak, bakınız kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun ki, onu kullanarak yazanların yazdıklarına yemin olsun ki, sen bir mecnun değilsin. Bir nimeti Rabbike, Rabbinin nimeti sayesinde asla mecnun değilsin. Bunu şöyle anlamak daha doğru olabilir. Allah sana bir nimet ihsan etti. Bu nimet ne? Nübüvvet, yani peygamberlik nimeti. Bu nimet ne? Kur'an nimeti. Sana büyük, azametli bir nimet verdi Allah. İlahi mesajıyla buluşturdu seni. Öyleyse sen böyle bir nimetle ey Nebi-i Ekrem asla bir mecnun değilsin. Bazı alimler buradaki bir nimet-i Rabbike'yi şöyle de anlarlar. Rabbinin nimeti şanına andolsun ki, senin Rabbinin nimetine andolsun ki, o da bir adeta yemin gibi, sen bir mecnun değilsin. Ya da ey peygamber, sen Allah'tan gelen nimetler sayesinde bir mecnun değilsin. Allah seni korur, kollar. Sana cinler musallat olamaz. Senin aklını karıştıramaz. Çünkü Allah'ın senin üzerindeki nimeti pek büyüktür. Bu üç anlamada bu ayet musayyit aslında. Fakat doğrusu fakirin gönlüne en çok yatan, Rabbinin sana olan nimeti sayesinde sen bir mecnun değilsin. Yani o nimet seni mecnunlaştırmadı. Tam aksine aklına akıl kattı. Özünü daha da güzelleştirdi. Öyle bir nimetle buluştun ki sen, kendilerini akıllı zannedenlerin akıllarının erişebileceğinden çok öte bir nimetle sen farklı bir kişilik sahibi oldun. Onlar belki bulundukları aşağılardan bakarak senin dereceni keşfedebilecekleri bir değerlendirmede bulunamayıp sana ancak mecnun diyebiliyorlar. Ama şu bir hakikat ki sen asla onların anladıkları anlamda bir mecnun değilsin. Çünkü sen Rabbinin çok öte, yüce, azim bir nimetiyle buluştun. O nimette seni bir beşer olarak çok yüksek bir seviyeye yükseltti. Ve sen Allah'tan vahiy alan bir kıvama erdin. Her beşerin erişemeyeceği yüksek bir seviyeye erdin. Rabbinin nimeti sayesinde sen mecnun olur musun hiç? Demektir. Allahu alem. Elbette çok daha farklı, derin anlamlarda buradan okunabilir. Devam ediyor ayet-i kerime. Üçüncü ayet olarak. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Ey Nebi-i Ekrem. Senin için öyle bir mükafat var ki, hem de kesintisiz. Kesintisiz bir mükafat. Hiçbir zaman kesintiye uğramayacak, akamete uğramayacak. Senin için bir sonuç mükafatı var. Niye? Sen çünkü çok şerefli bir vazife yapıyorsun. Sen meşakkatlere katlanıyorsun. İnsanlar sana yalancı diyorlar, yutkunuyorsun. Mecnun diyorlar, efendim. Kahin diyorlar, şair diyorlar, sabrediyorsun. Eziyet ediyorlar, taşlıyorlar. Dışlıyorlar. Vatanından çıkarıyorlar. Sen Rabbinin sana olan nimeti uğruna çekmediğin adeta meşakkat kalmıyor. Ama bunlar karşısız kalacak diye asla düşünme. Senin için öyle bir ecir olacak ki hem de kesintisiz. Hem dünyada hem ukbada. Kesintisiz o demek. Sen bu nimet sayesinde şanın yücelecek de yücelecek. Ve rafa'na leke zikrak. Ey Nebi Ekrem, biz senin şanını yücelttik. Hakikaten. Bugün milyarlarca insan, evet, tarih boyunca kaç milyar insan hep Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifini büyük bir tazimle, salavatlarla, dualarla alır. Hatta ismi şerifini zikrederken elini gönlünün üzerine koyar ve onun adını yere indirmez. Onun isminin geçtiği her yerde saygıya bürünür. Dünyadayken Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak nice nice fütuhatlar gösterdi. Ona çok kıymetli sahabe efendilerimizi verdi. Hali hayatında anam babam sana feda olsun diyen, yoluna can veren nice yiğit sahabileri vardı onun. Yine kardeşlerim diye hitap ettiği, kendisinden sonra gelen ona aşık nice gönüller oldu bugüne kadar. Bugün de öyle aşıklar, sevdalılar var. Yarın kıyamete kadar da olacak. Onun dini yere düşmedi, düşmeyecek. Allah onun dinini tamamlayacak. Onunla gönderilen din, kamil bir din. Eksiği olmayan, Allah'a razı olduğu bir din. O din sayesinde Nebi-i Ekrem de kıyamete kadar, o Kur'an sayesinde, Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kıyamete kadar anılacak. Bakınız, kesintisiz. Dünyanın her yöresinde, bölgesinde sürekli namazlar kılınır, salavatlar okunur, efendim, salalar okunur, Resulullah'ın hadisleri okunur, okunur, okunur. Bakınız, kesintisiz bir mükafat dünyada. Ukbada nasıl bir mükafat? Yani ahirette Nebi-i Ekrem'e tahsis edilecek ödül, mükafat, sevap nasıl bir şeydir? Ona sınır çizilebilir mi? Hayır. Onun cennetteki makamı en yüksek makam. Makam-ı Mahmud. O vesile makamı. En yüksek cennetlerde olacak o. Kim bilir ne tecellilere mazhar olacak. En yüce şefaat makamı ona tahsis edilecek. Bütün insanlık alemi içerisinde, bütün yaratılmış insanlık alemi içerisinde ona çok ayrı bir rütbe tahsis edilecek alemlerin Rabbi tarafından. İşte ayet buna, peygambere daha nübüvvetinin, yani peygamberin ilk günlerinde bunu hatırlatıyor. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Muhakkak ki sana öyle bir mükafat, öyle bir karşılık yaptıklarına karşı olacak ki hem de kesintisiz olacak. Peş peşe. Hatta aynı nimetin kesintisizliği değil. Belki sayısız nimet çeşitlerinin birçok yönden kesintisiz bir şekilde devamı şeklinde olacak. Nebi Ekrem Efendimiz'e ne büyük bir müjde. İyi ki böyle bir peygambere ümmetiz. Elhamdülillah. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Ve inneke le ala hulukin azim. Andolsun, muhakkak ki sen pek yüce bir ahlak üzeresin. Nasıl bir şey? Daha peygamberliğin ilk günlerinde Cenab-ı Hakk'ın onun yaratılışına, yaratılışındaki o ahlak güzelliğine bir yemini var burada. Ve bir adeta bütün aleme ilanı var. Ey Nebi-i Ekrem, sen onların dediklerine bakma. Onlar Mecnun desinler, kahin desinler, şair desinler, yalancı desinler ama onların hepsini çöpe at. Hakikatte sen benim nazarımda pek yüce bir ahlak üzeresin. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi gönderiliş hikmetini, ben güzel ahlakı tamamlamak, adeta onun zirveye çıkmasını sağlamak için gönderildim. Din-i Mübin-i İslam'ın en önemli hedeflerinden biri gerçekten o yüksek ahlaka ermek, tabilerini, mensuplarını erdirmek. Resul-i Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu vahyi ilahi daha inmeden demek ki onun zemininde böyle güzel bir ahlak vardı. İlk inen surelerde böyle buyurulduğuna göre hani evet Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayet ayet bu ahlakı daha da inceltilmiş, daha da derinleştirilmiş, daha da güzelleştirilmiştir. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın ahlakı kendisine sorulduğunda siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti demişti. Evet, ancak o Kur'an gibi ilahi mesajın kendisine indirildiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o indirildiği anda da Cenab-ı Hakk'ın burada beyan ettiği şekilde pek yüce bir ahlak onun üzerinde bir şahsiyet olarak oturmuştu. Zaten dost düşman herkes ona Muhammedül Emin diyordu. Hazreti Hatice annemiz böyle kendisine vahiy geldiğinde Efendimiz tereddütlü bir durum gösterince korkma dedi. Sen akrabayı görür gözetirsin. Kimsesin elinden tutarsın. Efendim mazlumun yanında olursun diye saydı böyle güzel hasletleri. Allah seni mahcup etmez dedi. Demek ki Allah Celle Celaluhu kendi mesajlarını taşıyacak kişiyi zaten seçerken onun yüksek istidadı, kabiliyeti, ahlaki potansiyeli elbette Yüce Rabbimizin önceden onu hazırlamış olduğu bir zemin oluyor. Ama o zemin Kur'an'la, Kur'an terbiyesiyle o 23 yılda Cenab-ı Hakk'ın farklı farklı vahiyleriyle çok daha meyveye duruyor, çok daha kemale eriyor. Yani ekmel, ahsen, ecmel dediğimiz en güzel, kamil noktaya, en güzel adeta seviyeye, en yüksek seviyeye erişiyor. Ve inneke le ala hulukin azim. İşte Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yüce bir ahlak sahibi olması, aslında ümmetine örnek gösterilmesi, ümmetin de bu ahlaktan doyasıya nasip alması içindir. Ne kadar alabiliyoruz? Herkes kendine elbette bu çerçevede bakacak. İslam ümmeti olarak büyük oranda Hazreti Peygamber'in ahlakını bugün bütün aleme yansıtabiliyor muyuz diye sorduğumuz zaman efendim doğrusu müsbet cevap vermekte zorlanıyoruz. Ama Allah'ın kullarını da hüsnü zannımızı bozmuyoruz. Elbette bu ümmetin içerisinde Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmış nice güzel alimlerimiz, ariflerimiz, ümmi de olsa böyle nurani, münevver mümin kardeşlerimiz, büyüklerimiz var elhamdülillah. Onun için umumi anlamda doğrusu efendim negatif bir cümle kurmak, yani bu ahlaktan uzağız demek belki haddi aşan bir söz olarak algılanabilir. Bu yönüyle ancak büyük oranda diyelim İslam milletlerine, ülkelerine hepimiz tek tek şöyle baktığımız zaman daha güzel olabiliriz. Hatta çok çok daha güzel olabiliriz diye iç geçirmeden de duramıyoruz. Cenab-ı Hak hakikaten hepimize Habibi Edibine lütfettiği o yüce ahlaktan büyük nasipler versin. Kişiliğimiz, kalitemiz, mümin kalitemiz de bu ahlakla doğru orantılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakla ilgili o kadar çok hadisleri var ki müminlerin iman bakımından en kamili, en olgunu ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurur. Kıyamet gününde terazide güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey olmayacak buyurur. Öyleyse madem ki bu ümmetin peygamberine Cenab-ı Hak böyle yüce bir ahlak nasip etmiş, bu ümmetin her ferdi de bu yüce ahlaktan nasip aldığı ölçüde ümmeti Muhammed'in o diyelim ki kalite hiyerarşisinde kendisini üst sınıflara taşıyacaktır ahlakın nispetinde. Fesetübusiru ve yubusirun bi eyyikumul meftun. Artık hanginizin fitneye tutulmuş bir mecnun olduğunu yakında ey peygamber sen de göreceksin, onlar da görecekler. Yani sana mecnun diyenler çok yakında kimin mecnun olduğunu, kimin derbeder olduğunu, kimin aziz olduğunu onlar görecek, sen de göreceksin ey Habibim. Hem dünyada göreceksiniz, ahirette daha net göreceksiniz. Bakalım hanginizmiş böyle fitneye tutulmuş, fitne çıkaran, efendim böyle bir takım cinlerin musallatına uğrayıp da böyle aklı karışmış, gönlü bozulmuş, istikameti bu adeta alavora olmuş kimmiş? Göreceksiniz diyor. Ey peygamber sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Onlar görünce başları öne eğilecek. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Muhakkak ki senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. Yani kim doğru yolda, kim eğri yolda, kim Rabbinin çizdiği yolda yürüyor, kim şeytanın, nefsin, hevasının yolunda yürüyor. Allah bilir. En iyisi de o bilir. O dıştan söylenen lakırdılara aldanma. Herkes kafasına göre konuşuyor. Her kafa kendi görüşünü seviyor, beğeniyor. Ama hakikat Allah indindedir. Ve Cenab-ı Hak o hakikati, o güzelliği peygamberin şahsında tüm insanlığa hem sözle hem halle beyan etmiştir, açıklamıştır, ilan etmiştir, göstermiştir. Öyleyse onlar bilmiyor kim sapık, kim doğru yolda. Ancak seni Rabbim biliyor. Öyleyse فَلَا تُدَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ اَيْ نَب۪ي اَكْرَمْ Gerçeği yalanlayanlara asla itaat etme. Aldırma onlara, boyun eğme. فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Hak'tan gelen hakikatleri yalan sayan, senin beyan ettiğin mesajlara yalan gözüyle bakanlara aldırma, itaat etme, boyun eğme. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ Onlar arzu ettiler ki, sen kendilerine yumuşak davranasın, hatta müdahene edesin, yağcılık yapasın, onlar da sana hoşgörülü ve yumuşak davransınlar. Onlar öyle istiyorlar. Ya biraz yumuşa diyorlar. Bak bizim ilahlarımızı da kabul et diyorlar. Ya şimdi köleyle biz eşit mi olacağız diyorlar. Olmadı diyorlar. Sen bu hiyerarşiye dokunma. Sen faizimize karışma diyorlar. Bunlar ticaret zaten bu. Yani sen bununla ne alakan olabilir? İşte ilahların hepsini tek bir ilaha indiriyorsun sen. Olmaz. Ha, madem ki aynı topraklarda yaşıyoruz, senin aileni de tanıyoruz, sen de şerefli bir aileye mensupsun. Tamam. Ama bak, bu Mekke devletinin, site devletinin kendine göre bir hiyerarşisi var. Yani sen şu söylediğim bazı şeylerden vazgeç, biz de sana anlayış gösterelim. Karşılıklı hoşgörü içinde devam edelim. Sen putlarımıza laf etme. Yani illa bütün ilahları tek ilaha indireceğim diye çabalama. Bir takım alışkanlıklarımız var, içkimiz var, kadınımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Sen yani her şeye karışıp da toplumun düzenini bozma diyorlar. Bak diyorlar bunu başlangıçta yumuşak yumuşak söylüyorlar. İsterler ki onlar diyor Cenab-ı Hak. Sen onlara yumuşak davranasın, adeta anlayış gösteresin, hoşgörülü davranasın, yağcılık yapasın adeta. Onlar da sana karşı böyle hoşgörülü davransınlar. Ama sakın diyor Cenab-ı Hak, sakın böyle yapma. İsra suresinde de konuyla ilgili şöyle buyurur Resulüm. Müşrikler akıllarınca seni kandıracak, sana vahyettiğimizi bıraktırıp onun yerine başka şeyleri bize isnat etmeni sağlayacaklardı. Ancak böyle yaptığın takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer biz sana tam sebat vermemiş olsaydık, onlara çok küçük de olsa bir meyil gösterebilirdin. Ama o takdirde biz de sana hem yaşarken hem de ölünce kat kat acılar tattırırdık. Sonra bize karşı sana yardım edecek kimseyi de bulamazdın. Demek ki o kadar böyle bir hani sağ taraftan yanaşıyorlar ki Hazreti Peygamber'e ya Muhammed diyorlar. Bak ya biz aynı toprakları paylaşıyoruz. Dedenlerle, işte ecdadınla biz aramız çok iyi. Siz şerefli bir ailenin evlatlarısınız. Ama nereden çıktı şimdi bu diyorlar. Bak bizi de gör yani. Babayla evlat arası açıldı. Efendim köleyle efendi arası açıldı. Yani biraz şöyle hani bazı şeyleri böyle çok açıktan, üst perdeden söyleyip de bize karşı çıkma. Ha, tamam söyleyeceğin şeyler olabilir. Sana birisi gelmiş olabilir. Anlaşalım diyorlar. Hatta diyorlar ki bir sene sen bizim ilahımıza ibadet et mesela. Bir sene biz seninkine ilah şey yapalım. Anlaşalım diyorlar. İşte Cenab-ı Hak sakın diyor. O yalancılara boyun eğme. Onların isteklerini yerine getirme. Çünkü bu din Allah'ın dini. Ve Cenab-ı Hak hakikatleri asla efendim yumuşatarak ya da bir şekilde tavizler vererek dini bu şekilde sürdürmeyi istemez. Dinin hudutları bellidir. Kabul eden eder, etmeyen cezasını bulur. Sana düşen ey Nebi-i Ekrem bu hakikatleri en güzel şekilde tebliğ etmekten ibarettir. Sakın onların hevalarına uyma, arzularına uyma. Sana ne vahyolunuyorsa sen ona tabi ol. İlahi emir böyle. Evet aziz dostlar, inşallah 10. ayete gelmiş bulunuyoruz. Ancak süremizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 10. ayetten itibaren devam etmiş olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.